Ayrı bir meyki. S.S. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Sayfa 211. 39. bölüm. Soylu'nun bilinmeyen gazetecilik günleri. Süleyman Soylu'nun gazetecilerle ilişkisi hep tartışmalı oldu. Bu kitabın yazarları da dahil pek çok gazeteciye kamuoyu önünde hakaret etti. Kendisini eleştirdiğimiz gün hakkımızdaki düşük dereceli de olsa var olan koruma kararını kaldırdı. Gel gelelim Süleyman Soylu'ya yakın olan, onunla iyi ilişkileri olan gazeteciler de vardı. Sedat Peker ifşaları sırasında Özışık kardeşler, Hadi ve Süleyman, Demokrat Parti döneminden bu yana Soylu ile ilişkilerinin iyi olduğunu anlattılar. Öte yandan Cem Küçük, Veys Ateş gibi isimler de bu dönemde Soylu ile ilişkileriyle öne çıktı. Bir de Soylu kendisinin gazetecilik yapma niyetini de anlattı. Radyo D'de katıldığı programda şunları söyledi. Şimdi dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum. Şu an eleştirerek düzeltilmesi gereken onca konu var ki anlatamam. Elbette Soylu şu an gazeteci değil ama bu kitap olmasa belki bilinmeyecekti. Bir dönem köşe yazarlığı da yaptı. Bugün hürhaber.com sitesine girdiğinizde halen Süleyman Soylu'nun bir dönem köşe yazarı olarak yazdığı yazılara ulaşabiliyorsunuz. Mesela 20 Mayıs 2010'da eski CHP başlıklı yazısında Deniz Baykal'ın gidişini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişini olumlamış. Baykal için Deniz Baykal'ın yönetiminde CHP her sorunun çözümüne karşı çıkan, sürekli 1923 özlemi vurgusu yapan, şeriatçı laik ikilemi üzerinden gerginlik yaratmaya çabalayan, statükonun ve ergenekonun Yılmaz savunucusu bir partiydi demiş. Öte yandan Kılıçdaroğlu için de şu ifadeleri kullanmış. Kemal Kılıçdaroğlu dün CNN'deki konuşmasında doğrusu ya hayatın gerçeklerinin farkına varan ve sorunlara çözüm bulunması gerektiğini gören bir lider gibi konuştu. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin kendi rejimiyle hesaplaştığı, darbecileri saf dışı ettiği, orduyu ve yargıyı hukukun içine çekmeye çabaladığı, Kürt sorunuyla yüzleştiği ama çare bulamadığı bir dönemde ana muhalefet partisinin başına geçiyor. Mesela 21 Haziran 2010 tarihli bu oyuna düşmeyin başlıklı yazıda Türkiye'yi güvenlikçi politikalarla içe kapatanları eleştirmiş. Türkiye Cumhuriyeti devletini ve toplumunu kapalı hale getirme operasyonu devam ediyor demiş. Ergenekon kumpasını bu güçlerin tasfiyesi için destekleyen Soylu, Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ve 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'e sahip çıkan bürokratik vesayet karşısında 20 yaşında şehit olan çocuklarımıza kim sahip çıkacaktır diyerek kumpasa sahip çıkmış. Şu satırları Soylu'nun yazacağına inanabiliyor musunuz? O hal öneren zihniyetin temel felsefesi Türkiye'deki kamplaşmayı ve istikrarsızlaştırmayı sürdürülebilir kılmaktır. Sivillerin alanını daraltmak, çözülmeyen yöntemlerle yine aynı yanlışı tekrar etmektir. Türkiye'yi aynı cendereye sokmaktır. Buna karşı kamuoyu o hal dönemiyle ve sonrasında yapılan mücadele ile ilgili aydınlatılmalıdır. Ve demokrasi olmadan terör meselesinin de, Kürt meselesinin de, hatta hiçbir meselenin de çözülemeyeceği kararlılıkla söylenmelidir. Soylu yazısında TSK'nın terörle mücadele eden komutanlarının cezalandırılmasını da istemiş. Mesela 12 Eylül'de FETÖ ile birlikte evet kampanyası yapan Soylu, 13 Eylül 2010 tarihinde Türkiye sessiz bir devrim yaşamıştır başlıklı bir köşe yazısı yazmış. Evet'in sonuçlarını yorumlayan Soylu, Türkiye'nin AB sürecini ortaya çıkan bu yeni atmosferle daha hızlı sürdürülebilir derken elini nasıl da yükseltmiş. Referandum süreci bize göstermiştir ki ülkede birinci sınıf demokrasi oluşturulabilmesinin şartı Kürt meselesinin çözümüdür. Bu referandumun sonuçlarının en temel göstergelerinden biri olmuştur. Türkiye siyaseti bu konuda önümüzdeki dönemde ciddi kararlar almak zorundadır. Soylu Bahçeli'nin çırpınışları beyhudedir. Soylu zor üreten bir yazar. Belki de bu yüzden bir konuşmasını köşe yazısı diye 2 Nisan 2011 tarihinde Bahçeli ağzındaki baklayı çıkarsın başlığıyla köşesine koymuş. O yazıda kimi mi eleştiriyor? Tabii ki Devlet Bahçeli'yi. Hem de Bahçeli Gülen'i hedef aldı diye. Türkiye'nin dünyadaki en önemli açılımlardan birini yapan Sayın Fethullah Gülen'le ilgili değerlendirmede bulunması bana göre tarihi bir hatadır. Türkiye'nin meselelerini iyi takip eden insanların Sayın Gülen'e sadece müteşekkir olmaları beklenir. Hem yapılan faaliyetlerle ilgili hem de ülkemizin birliği ve beraberliği ile ilgili ortaya konulmuş olan tablodan dolayı teşekkür beklenir. Türkiye'nin kutuplaşmasını, kamplaşmasını bugünlerde bile verdiği mesajlarla bir şekilde yumuşatmaya çalışan, diyaloğu sürekli geliştirmeye çalışan bir anlayışa bu hücumu çok anlamsız buluyorum. İhtilaflı bir hal olarak görüyorum. Millet bunu karşılıksız bırakmayacaktır. Sayın Bahçeli aynı açıklamayı referandum öncesi yaptı ve bedelini çok ağır bir şekilde ödedi. Şimdi de Sayın Gülen gibi çok mümtaz bir şahsiyeti hedef alarak aslında Gülen'in hizmetlerini siyasi kavgaya çekmeye çalışıyor. Bahçeli'nin çırpınışları beyhudedir. Israrla söylüyorum, ağzında bir bakla varsa çıkarsın, hepimiz bilip ona göre konuşalım. Soylu ne kadar da ilginç bir gazeteci değil mi? Kalemi ne kadar da keskin. Tam biz de öyle diyordu ki bir de ne görelim? Siteden Soylu'nun bir yazısı kaldırılmış. 29 Haziran 2010 tarihli yazının başlığı var, kendisi yok. Başlığını okuyunca neden olduğunu tahmin etmek zor olmadı. Abant, arınma ve yeniden inşa. Elbette kastedilen Soylu'nun Abant'ta yaptığı yoga meditasyonu değildi. Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın düzenlediği Abant platformu toplantılarıydı. Malum vakıf KHK ile kapatılmıştı. Bir dönem Abant platformu toplantılarının gediklisi olan Soylu, katıldığı toplantıdaki izlenimlerini köşeye dökmüştü. Elbette teknolojinin imkanlarını kullanıp silinen o yazıya ulaştık. Konu vesayet ve demokrasi olunca çok rahatlayacağıma inandığım 3 günlük programı iple çekmiştim diye yazıya giriş yapan Soylu, zihnimin demokrasi ile yeniden tazelenmesi benim için büyük bir fırsattı diye devam ediyordu. Soylu Abant'taki ruh dünyasını köşe yazısında şöyle anlatmıştı. Esas fikirlerim bile tahammül, hoşgörü ve gülümseme ile karşılandı. Kimsenin kimseye karakter suikasti yapma ihtiyacı duymadığı, toplantı tek düze gittiğinde muhalif düşünce beklentisinin en üst seviyeye çıktığı, insanlık adına bereketli geçen günlerden bahsediyorum. Soylu devlet denen aygıtın kendi aydınına ne kadar duyarsız olduğunu bir kez daha gördük diyerek Abant'a karşılaştığı isimleri selamlarken, bu yüksek fikri ülkemize kazandıran ve sürdürülebilirliğini sağlayanların önünde saygıyla, minnetle eğiliyorum diyerek Gülen'e ve örgütüne mesaj göndermeyi de ihmal etmiyordu. Soylu önünde eğildiği o platformu kapatmakla kalmadı, bir de o yapının en karşıtıymış gibi davrandı. İşte gazeteci Süleyman Soylu'nun hikayesi böyle. Bu köşe yazılarını bugün yazsa neler olur bilemiyoruz. Ancak yine de Silivri soğuktur demeden de duramıyoruz. Piyasada olmayan kitap. Zaman insanları eskitir de kitapları da eskitir mi? Eğer yazdıklarınızdan vazgeçiyorsanız elbette öyle. Sadece site yazarlığı değil. Soylu'nun bilinmeyen bir de kitabı var. Adı Beyaz Yürüyüş Konuşmaları. Nisan 2008'de Demokrat Parti yayınlarından çıkmış. Kitap Beyaz Yürüyüş Türkiye'nin geleceği kararırken bir kenarda sessizce duramayanların haklı isyanıdır ifadeleriyle duyurulmuş. Adından da anlaşılacağı gibi Soylu'nun AKP'ye karşı başlattığı Beyaz Yürüyüş'e yaptığı konuşmaların kitabı. Ne mi anlatıyor Soylu kitapta? Mesela yaşadığı mahcubiyeti şöyle anlatıyor. Bir haftada olmasa da 2 haftada bir rahmetli Menderes'in anıt mezarını ziyaret ederim. Menderes sanki bana sorar, Süleyman nedir bu hal diye. Ben de derim ki başım öne eğik, kudretli başbakanım, sizi bu AKP hiç hak etmediği halde hem Tayyip'in hem de Özal'ın resminin yanına koyarak bayraklaştırdılar. Başım öne eğik, hiçbir şey söyleyemem. Kendisini de anlattı. Seçkin bir insan değilim. Yani bir taraftan piyano dersi alan, bir taraftan İngilizce dersi alan, öteki tarafta oturup kalkmayı saatlerce görgü hocalarından öğrenen, bunlar da normal şeylerdir ama ben öyle değilim. Bayır aşağı, altışarda maç yapmak bizim en büyük hobilerimizden biriydi. Sonra bu ufak tefek mahalle çeteleri vardı. Cep harçlıklarımızı çorabımıza saklardık bir kazaya uğramayalım diye. Sporcu disiplini mi? Bizim ilçemizin Gazi Osman Paşa futbol takımı var. Çok da başarılıdır. Orada dün minik takımdaki ilk hocamı gördüm. Ya da AKP'yi 28 Şubat'ın yarattığı iddiasını. Biz dara düşürüldük, biz zora düşürüldük, zayıflatıldık. Esas mağdur olan bizdik. Ama ne oldu biliyor musunuz? Başımızdaki mağduriyet şapkasını aldılar. Bugünkü iktidarın sürecini başlattılar. 28 Şubat Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ortaya çıkardı. Soylu Erdoğan'ın maneviyat sömürüsünü de kitapta eleştirdi. Bakıyorum Erdoğan durmadan rahmetli Mehmet Akif'ten anlamlı anlamlı şiirler okuyor. Sayın Başbakan, şiir okuyarak artık bu milleti kandıramazsınız. Artık bırakınız bunları. Bu davranışlarınla ancak milletin ve kendi başına bela açmaya devam edersin. Millet senden Akif'ten şiir okumanı değil, millet senden Mehmet Akif gibi davranmanı istiyor. Sizin iktidarınız döneminde bu ülkede manevi değerler adına ne varsa toplum hayatından hızla siliniyor. Elinizi neye attıysanız zarar verdiniz. İşte başörtüsü ortada. Durmadan Akif'ten şiir okuyorsunuz. Korkarım böyle giderse bir süre sonra Akif'te İstiklal Marşı da yasaklanacak. Bu milletin inancını, bu milletin değerlerini, bu milletin sembollerini rahat bırakın. Soylu TRT'nin iktidarın borazanı olmasını bile kitabında eleştirmişti. Sayın Genel Müdür, TRT'yi hükümetin borazanı yapmış olabilirsin. TRT'yi baskı ile bu hükümetin icraat televizyonu haline getirmeye çalışabilirsin. Ama bil ki sen Demokrat Parti'yi yok sayarsan, bir günde Demokrat Parti seni yok sayar. Türkiye'de sessizliği alıştırmaya çalışanlar, çoğunluğun faşizmini dayatmaya çalışanlar bu ülkede hüküm sürmemelidir. TRT hükümetin borazanı olabilecek şekildeki yayın politikasına son versin istiyoruz. 320 sayfalık kitapta başta Erdoğan olmak üzere AKP yerden yere vuruluyor. Haliyle kitap bugün piyasada yok, ancak sahaflarda bulunabiliyor. 40. Bölüm Soylu'nun sildirdiği arşivi. İnsan geleceğini yapabiliyor ama geçmişini silemiyor. Bir önceki bölümde Soylu'nun sildiği köşe yazılarını anlattık ya, sonra merak ettik başka neleri silmiştir diye. Kuşkusuz çok şey, ancak bizi bile şaşırtanlar oldu. Şöyle anlatalım. Süleyman Soylu'nun bir resmi sitesi var. suleymansoylu.com. Bu site Soylu'nun yakın çalışma arkadaşları tarafından hazırlanıyor. Faaliyetleri an be an duyuruluyor. İşte bu siteyi biraz taradık, arşivinden neler uçmuş diye baktık. Çok var tabii, hepsi bu kitaba sığmaz ama birkaçından bahsedelim. Mesela birinin başlığı şu, 2,5 liralık demokrasi. Ne olabilir derseniz alt başlığı şu, Süleyman Soylu'nun 13 Mart 2010 tarihinde Abant platformu toplantısında yaptığı konuşma. Yani Soylu köşe yazılarını silmekle kalmamış, FETÖ organizasyonu Abant geçmişini de ortadan kaldırmaya çalışmış. Konuşmasında futbolda bir literatür var, uzun boylu takımlar topu havadan oynarlar. Yani Hakan Şükür gibi, Alpay Özalan gibi futbolcular topu havadan uzun oynamayı severler. Kısa boylu takımlar da topu yerden oynarlar. Ben de alttan oynamayı sevenlerdenim diye söze giren Soylu, bir önceki yılki Abant toplantısındaki konuşmasına atıf yapıyordu. Gerçekten de Abant tarihine bakıldığında Soylu'nun birçok kez toplantılara katıldığı görülüyor. Peki neler söylemiş derseniz, Soylu FETÖ'nün klasik tezini, Kemalist elitler söylemini tekrarlamış. O kadar tepkili ki balyoz kumpasıyla Ergin Saygun'un tutuklanması sürecinde hastalığı nedeniyle insanların onu savunmasına dertlenirken bakın ne söylemiş. Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakan, Sayın Genelkurmay Başkanı, zannediyorum ismini yanlış söylüyorsam beni bağışlayın. Orgeneral Ergin Saygun'un hakim önüne çıkmadan derdiyle dertlendiler ve Cumhurbaşkanlığında bir araya geldiler. Taş atan çocuklar için kimse bir araya gelmiyor veya anaokulunda bir cinayet sonrası gerçekleşen bir toplumsal travma için de kimse bir araya gelmiyor. Mesela Soylu sadece bunu değil, 2009'da katıldığı ABAN toplantısının haberini bile silmiş. Onun başlığını FETÖ medyası atmış. ABAN'da Soylu rüzgarı. Soylu o ABAN'da Demokrat Parti'ye dayanarak biraz anarşist olmuş. Demokrat Parti grubu daha sonraki yıllarda da anlaşılacak ve özdeşleriyle mukayese edilecektir ki Türkiye'nin en anarşist grubudur. Buradan hareketle bu güzel topluluğa Türkiye'nin temel ihtiyacını sunmak istiyorum. Biraz ironiyle söylüyorum, demokratik anarşizm. Soylu o konuşmasını şöyle tamamlamış. Eğer Türkiye önemli ve çözülebilir gördüğüm azınlık meselesini çözer, peşinden Kürt meselesini hallederse Türkiye üç temel ötekileştirdiği toplum kesimlerini cumhuriyetle ve bu toprakla bütünleştirmiş olur. Yani köylülerini, yani dindarlarını ve dini muhafazakarlarını, yani Kürtleri ve diğer söylediğim kesimlerini. Türkiye bunu sağlarsa Türkiye birinci sınıf demokratik bir ülke olur. Aksi takdirde arada üçüncü sınıf demokrasi olan ve tartışmaların, çatışmaların, değerlerin, kimliklerin içerisinde boğulan bir ülke haline gelir. Son bir örnek daha. 17-25 Aralık'tan sonrası. Soylu AKP'nin Kütahya'daki siyaset akademisinde konuşuyor. Onu da arşivinden silmiş. Hükümetle cemaat arasında bir çatışma alanı ortaya konuluyor ise bu da yanlış olur. Buradan bir kavga çıkarmayalım, birbirimizi üzmeyelim, incitmeyelim. Hele sosyal medyadaki rezillikleri görünce iğreniyorum. Bir taraftan sabahtan akşama kadar Sayın Başbakan'a, diğer yandan da gönlümüze sevgisi kapsamış Hoca Efendi'ye hakaretler bizi üzmektedir. Burada hükümet samimiyetle adım atmaktadır. Biz birlik ve beraberlikle bu noktaya geldik. Allah korusun, eğer bunu zedelersek, bunu iyi yönetemezsek büyük bir felakete doğru gideriz. Soylu belki de kendi resmi sitesinde kendisini silen ilk siyasetçi olarak tarihe geçti. 22. ayrımın sonu. Sayfa 218.